Ayrım 17, sayfa 233. Hipnozcu Lars Kepler. 26. bölüm, 13 Aralık Pazar sabah. Erik hastane odasındaki dar yatakta uyandı, gece yarısıydı. Cep telefonunun saatine baktı, 3'e geliyordu. Bir hap daha alıp titreyerek battaniyenin altında yattı, bedeni karıncalanıyordu. Birkaç saat sonra uyandığında şiddetli bir baş ağrısı vardı. Bir ağrı kesici içip pencerenin kenarına dikildi ve karşı binanın kasvetli pencerelerine baktı. Gökyüzü beyaz ama pencere pervazları hala karanlıktı. Pencereye doğru eğildi, burnunun ucunu cama dayadı, serindi. Karşıdaki yüzlerce pencerenin hepsinden birden bakışlarının yansıdığını düşündü. Telefonunu masaya bırakıp soyundu. Küçük duş kabini plastik ve dezenfektan kokuyordu. Başından aşağı boşalan sular gürültüyle yere dökülüyordu. Kurulandı, aynanın buğusunu silip yüzüne tıraş köpüğü sürdü. Burnuna dolan köpükleri temizledi, tıraş olurken ayna tekrar buğulanmaya başlamış, yüzü oval bir buğu çerçevesinin içinde kalmıştı. Simone'nin söylediklerini düşünüyordu. Daha Joseph Eck hastaneden kaçmadan bir gece önce evin kapısının açık olduğunu söylemişti. Demek ki o gece evlerine giren Joseph Eck değildi. Zihnini zorlayıp o gece olanları anlamaya çalıştı. Cevapsız kalan pek çok soru vardı. Joseph içeri nasıl girebilmişti? Benjamin açana kadar kapıyı mı çalmıştı? Erik iki oğlanın kapının eşiğinde durup merdiven sahanlığının loş ışığında nasıl birbirlerine baktıklarını hayal etti. Benjamin'in ayakları çıplak, saçları dağınıktı. Çocuksu pijamalarını giymiş, yorgun gözlerini kırpıştırarak uzun boylu oğlana bakıyordu. Birbirlerine benzemediklerini söyleyemezdiniz. Ama Joseph Eck anne babasını, kız kardeşini ve bir hemşireyi öldürmüş bir adamı da ağır yaralamıştı. Hayır dedi Erik kendi kendine. Buna inanmıyorum, tuhaf bir şey var. Kim içeri girebilirdi? Benjamin kime kapıyı açardı? Simone ya da Benjamin kime güvenip de evin anahtarını verirdi? Belki Benjamin Ayda'yı bekliyordu. Belki kapıyı Ayda açık bırakmıştı. Belki Joseph'le işbirliği yapmıştı. Belki Joseph ilk gün gelmeyi planlamış ama hastaneden kaçmayı başaramamıştı. Belki kapı bu nedenle açıktı. Anlaşmaya göre Joseph girsin diye açık bırakılmıştı. Erik tıraşını bitirdi, dişlerini fırçaladı, telefonu alıp saatine baktı ve Yuna'yı aradı. Günaydın Erik diye açtı telefonu Yuna hırıltılı bir sesle. Ekranda Erik'in ismini görmüş olmalı. Uyandırmadım ya.
Yok yok.
Bir daha aradığım için kusura bakma ama... Erik öksürdü.
Bir şey mi oldu diye sordu Yuna.
Joseph'i bulamadınız değil mi?
Simone ile görüşüp bütün ayrıntıları gözden geçirmeliyiz.
Ama sen Benjamin'i Joseph'in kaçırdığına inanmıyorsun değil mi?
Hayır inanmıyorum dedi Yuna. Ama yine de daireye bir göz atmak istiyorum. Komşuların kapısını çalıp bir tanık bulmaya çalışmalıyım.
Simone'ye seni aramasını söyleyeyim mi?
Buna gerek yok.
Musluktan bir damla su düşüp paslanmaz çelikten lavaboda yankılandı.
Ben hala polis korumasını kabul etmen gerek diye ısrar ediyorum dedi Yuna.
Sürekli Karolinska hastanesindeyim. Joseph'in gönüllü olarak buraya geleceğini hiç sanmam.
Peki ya Simone?
Ona sor. Belki fikrini değiştirmiştir dedi Erik. Gerçi şu anda bir koruması var.
Ah evet duydum dedi Yuna hoşnutsuz bir ifadeyle. Kenneth Strang gibi bir kayınbabam olduğunu hayal bile edemiyorum doğrusu.
Ben de dedi Erik.
Seni iyi anlıyorum diye güldü Yuna.
Joseph Eck iki gün önce de kaçmaya çalıştı mı diye sordu Erik.
Hiç sanmıyorum. Ben bir işaret görmedim dedi Yuna. Neden sordun?
O gece de eve biri girmiş.
Bunu bilmiyordum. Ama Joseph'in tutuklanacağını öğrendiği için hastaneden kaçtığına eminim. Tutuklanacağını cuma akşamı öğrendi.
Başını sallayıp baş parmağıyla dudaklarını sıvazlayan Erik, anlamadığım bir şeyler var dedi.
Sen kapıyı açık gördün mü diye sordu Yuna.
Hayır, Sixan, yani Simone görmüş.
Yalan söylemesi için bir neden var mı?
Bunu hiç düşünmedim.
Şimdi cevap vermek zorunda değilsin.
Erik aynada gözlerine baktı. Karmaşık düşünceler içindeydi. Ya Joseph'e yardım eden biri vardıysa?
Bu her kimdiyse ilk gün belki de kopyasını çıkarttı. Anahtar çalışıyor mu diye kontrol etmişti. Eve girmiş, durumu kontrol etmiş, kimin nerede yattığını öğrenmişti. Sırf eğlence olsun diye aileye bir oyun oynamaya karar vermiş, buzdolabı ve buzluğun kapısını açıp çıkmıştı. Belki de Yosef'in Eric'i bulamamasının nedeni buydu. Eve ilk girildiğinde Eric Simone'nin yanında yatıyordu.
Geçen çarşamba Evelyn karakolda mıydı diye sordu Eric.
Evet.
Gece gündüz.
Evet.
Hala orada mı?
Güvenli evlerimizden birine geçti. Başında iki koruma var.
Kimseyle ilişkiye geçti mi?
Bırak da bunları polis düşünsün dedi Yuna.
Ben sadece kendi işimi yapıyorum dedi Eric. Evelyn'le konuşmam gerek.
Ona ne soracaksın?
Yosef'in yardım alacağı bir arkadaşı var mı diye soracağım.
Ben sorarım.
Belki Yosef'in kimlerle işbirliği yapacağını, arkadaş çevresini, nerede oturduklarını biliyordur.
Yuna iç çekti. Özel dedektiflik yapmana izin veremeyeceğimi biliyorsun Eric. Her şeyin bir usulü vardır.
Sen onunla konuşurken yanında duramaz mıyım dedi Eric. Travma geçirmiş insanlarla uzun yıllar çalıştım. Birkaç saniye sustular.
Bir saat sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün lobisinde buluşalım dedi Yuna.
20 dakika sonra oradayım.
Peki 20 dakika sonra diyerek telefonu kapattı Yuna.
Eric'in sanki kafası boşalmış gibiydi. Yazı masasına gidip en üst çekmeceyi açtı. Kalem, silgi ve tutacakların arasında değişik haplar vardı. 3 hap alıp yuttu. Daniella'ya sabah toplantısına katılmayacağını söylemesi gerektiğini düşündü. Ama sonra aklından uçuverdi. Odasından çıkıp hızlı adımlarla kafeteryaya gitti, bir kahve aldı, akvaryumun önüne dikilip içti, peçeteye sardı, bir sandviçi cebine koydu. Hastanenin lobisine inerken asansördeki aynada boş gözleriyle karşılaştı. Yüzünde acılı ve uzak bir ifade vardı. Midesinde yüksekten hızla inerken hissedilen o tuhaf duyguyu hissetti. Çaresizlikle iç içe geçmiş, neredeyse cinsel bir duyguydu. Bedeninden bütün gücü çekilmiş gibiydi. Ancak aldığı haplarla ayakta durabiliyordu. Biraz daha dayanabilirim diye düşündü. Oğlunu bulmak için biraz daha dayanmalıydı. Sonrasında ne olursa olsun. Arabasını emniyet müdürlüğüne sürerken o hafta olanları düşündü. Evin anahtarı birkaç yerde kopyalanmış olabilirdi. Geçen perşembe ceketini Södermalm'de yemek yediği bir restoranın vestiyerine asmıştı. Cebinde evin anahtarları vardı. Hastanedeki odasında koltuğun arkalığına kafeteryada askıya asıyordu ceketini. Benjamin ya da Simone'nin anahtarları alınıp kopyalanmış da olunabilirdi. Freedom's Plan'daki inşaat faaliyetlerinin neden olduğu sıkışıklıkta yavaş yavaş ilerlerken telefonunu çıkarıp Simone'yi aradı.
Alo dedi Simone heyecanla.
Benim.
Bir şey mi oldu?
Ağır bir makine çalışıp sustu. Hayır. Sadece bilgisayarını kontrol edin diyecektim. Yalnızca maillerini değil, girip çıktığı her yeri, neler indirmiş, hangi siteleri ziyaret etmiş, geçici dosyaları, sohbetlerini, sonra...
Elbette edeceğiz diye araya girdi Simone.
Özür dilerim, belki aklınıza gelmemiştir diye düşündüm.
Daha bilgisayara sıra gelmedi dedi Simone.
Şifresi Dumbledore.
Biliyorum dedi Simone.
Polhemsgatan'dan Kungsholmsgatan'a dönerek emniyet müdürlüğü binası boyunca sürdü arabasını. Eski binanın bakır rengi duvarlarını ve betondan yapılma ek binayı geride bırakıp sarı sıvalı yüksek binaya geldi.
Hadi artık kapatmak zorundayım dedi Simone.
Simone dedi Eric. Bana anlattıkların doğruydu değil mi?
Ne demek istiyorsun?
Şu olup bitenleri, kapıyı açık görmen, Benjamin'in sürüklenerek götürülmesi.
Ne sanıyorsun sen diye bağırarak telefonu kapattı Simone.
Eric'in boş park yeri arayacak hali yoktu. Ceza yerse yerdi. Tereddüt etmeden direksiyonu emniyet müdürlüğünün giriş kapısına kırıp merdivenlerin önünde durdu. Arabanın farları uzun zamandır kullanılmayan eski ahşap kapıyı aydınlattı. Arabadan çıktı, binanın etrafını dolanarak cinayet masasının binasına yöneldi. Binanın önünde kışlık kıyafetlerinin üzerine beyaz Lucia elbisesi giymiş 3 çocuk ile bir baba vardı. Kalın kıyafetlerin üzerinde Lucia elbisesi epeyce dar duruyordu.
Çocukların başlarında üzerinde mumların olduğu birer çelenk vardı. İçlerinden biri eldivenli elinde Lucia mumu tutuyordu. Eric birden Benjamin'i küçükken kucakta taşınmayı ne kadar sevdiğini hatırladı. Bacaklarına sarılır, "Hadi beni kucağına al, benim kocaman güçlü babam," derdi. Eric cinayet masası şubesinin kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Döner cam kapıdan geçip zemini beyaz mermer kaplı lobiye girdi. Soldaki ahşap danışma tezgahının ardında bir adam telefonda konuşuyordu. Eric kiminle görüşeceğini söyledi. Danışmadaki adam başını sallayıp bir yerleri aradı.
"Danışmadan arıyorum. Eric Maria Bark diye bir ziyaretçiniz var," dedi.
Kısa bir süre karşı tarafı dinleyen adam başını kaldırıp Yuna'nın aşağı geldiğini bildirdi Eric'e. Siyah deri kaplı arkalıksız sıraya oturan Eric etrafına bakmaya başladı. Bir süre yeşil cam sanat eserini inceledikten sonra gözleri döner kapıya kaydı. Büyük cam duvarın ardında bir sonraki binanın iç avlusuna açılan cam bir koridor vardı. Eric birden sağ tarafındaki oturma grubunun arasından geçen Yuna Linna'yı gördü. Elindeki muz kabuğunu alüminyum bir çöp tenekesine atan Yuna, danışmadaki adama selam verip Eric'e yöneldi. Evelyn ekin korunduğu Handfergartan'daki eve doğru yürürlerken Yuna kızın ilk sorgusunda ulaştıkları sonucu özetledi. Kız tüfeği alıp intihar etmek için ormana gitmişti. Evelyn'i yıllarca taciz eden Yosef, istekleri yerine getirilmeyince küçük kız kardeşleri Lisa'ya dayak atmıştı. Evelyn onun cinsel ilişki isteğine 15'ine gelmeden cinsel ilişkiye girmenin yasak olduğu savıyla karşı koymuş, 15. yaş günü yaklaşırken de çareyi teyzesinin yazlık kulübesine saklanmakta bulmuştu. Bunun üzerine Yosef, Evelyn'in erkek arkadaşı Sorap Ramadani'yi bir biçimde konuşturup kızın nerede saklandığını öğrenmişti. Doğum gününde teyzelerinin kulübesine gelen Yosef, kızı cinsel ilişkiye zorlamış, kız reddedince de neler olacağını çok iyi bildiğini ve olacaklardan onun sorumlu olacağını söylemiş. Görüldüğü kadarıyla Yosef hiç değilse babasını öldürmeye karar vermiş. Cinayet gününü nasıl kararlaştırdığını bilemiyoruz. Belki de babasını o gün yalnız yakalayacağını biliyordu. Yosef Ek geçen pazartesi spor çantasına yedek kıyafet, ayakkabılarının üstüne giymek için galoş, bir havlu, babasının avcı bıçağını, bir kutu benzin ve kibrit koyarak bisikletine atlayıp Rötschtuhage'deki futbol sahasına gitti. Babasını öldürüp vücudunu parçaladıktan sonra cebinden anahtarları alıp kadınların soyunma odasına geçti. Orada duş alıp üzerini değişti, kanlı elbiseleri koyduğu çantayı bir çocuk parkında yakıp tekrar eve döndü.
Evde olanlar sence aşağı yukarı hipnoz altında anlattığı gibi miydi?
Aşağı yukarı değil, tamı tamına anlattığı gibi. Bence öyle diyen Yuna boğazını temizleyip devam etti. Ama nedeni neydi? Birdenbire annesi ve kız kardeşine saldırmasının nedeni neydi bilemiyoruz.
Eric'e donuk bir bakış fırlattı. Belki de henüz işini tam bitirmediğini, Evelyn'i yeterince cezalandırmadığını düşünmüştür. Yuna alelade bir kapının önünde durdu, bir numarayı arayıp geldiklerini haber verdi. Kapı kodunu tuşlayıp Eric'le birlikte duvarı lekeli merdiven sahanlığına girdi. Üçüncü kata çıktıklarında asansörün kapısında iki polis karşıladı onları. Yuna polislerin ellerini sıkarak selamlaştıktan sonra cebinden bir anahtar çıkartıp üzerinde posta deliği olmayan kapının kilidini açtı. Kapıyı tıklayıp biraz aralayarak girebilir miyiz diye sordu.
Onu daha bulamadınız değil mi?
Işığı arkasına aldığından Evelyn'in yüz ifadesini anlamak imkansızdı.
Bulamadık dedi Yuna.
Güvenlik zincirini çıkartarak onları içeri alan Evelyn, kapıyı hemen kapatıp kilitledi. Yüzünü döndüğünde hızlı hızlı soluduğunu fark etti Eric.
''Burası güvenli bir ev. Kapıda polisler nöbet tutuyor.'' dedi Yuna, güven aşılayan bir ses tonuyla.
''Savcılık seninle ilgili dışarıya bilgi verilmesini yasakladı. Şimdilik güvendesin Evelyn.''
''Burada kaldığım sürece belki.'' dedi Evelyn. ''Ama sonsuza kadar burada kalamam. Yosef beklemeyi çok iyi bilir.''
Pencereye gidip dışarı bir göz attıktan sonra kanepeye oturdu.
''Yosef nerede saklanabilir?'' diye sordu Yuna.
''Ben bir şey biliyorum sanıyorsunuz.''
''Bilmiyor musun?'' dedi Eric.
''Beni hipnotize mi edeceksin?
Hayır dedi Eric şaşkın bir gülümsemeyle. Evelyn'in yüzü makyajsızdı. Eric'i inceleyen gözleri ürkek ve hüzünlüydü. İstersen yapabilirsin diyerek bakışlarını hızla yere çevirdi. Daire bir oda, küçük bir banyo ve bir mutfaktan ibaretti. Odada geniş bir yatak, iki koltuk ve bir televizyon vardı. Camlar kurşun geçirmezdi, bütün duvarlar sakin bir sarıya boyanmıştı. Etrafa göz gezdiren Eric, Evelyn'in peşinden mutfağa gitti. ''Şirin bir daire'' dedi. Evelyn omuzlarını silkti. Üzerinde kırmızı bir süveter ve rengi atmış bir kot pantolon vardı. Saçlarını beceriksizce başının arkasında toplamıştı. ''Bugün bazı eşyalarımı getirecekler'' dedi. ''Bak bu iyi bir fikir'' dedi Eric. ''Kendini daha iyi hissetmene neden?'' ''Daha iyi mi? Kendimi neyle daha iyi hissedeceğimi nereden bilebilirsin ki?'' ''Ben bu konuda epeyce araştırma...'' ''Affedersin ama sıçarım araştırmasına. Bir psikolog ya da ruh sağlığı danışmanıyla konuşmak istemediğimi söylemiştim. Ben bu sıfatlarla burada değilim.'' ''Neden buradasın öyleyse?'' ''Yosef'i bulmak için.'' Eric'e doğru dönen Evelyn, ''Yosef burada değil.'' dedi. Eric bilmediği bir nedenle Benjamin konusunu açmamaya karar verdi. ''Beni dinle Evelyn'' dedi sakin bir dille. ''Yosef'in tanıdıklarının listesini çıkarmak için yardımına ihtiyacımız var.'' Evelyn'in gözleri parladı, bakışlarına ateşli bir ifade yerleşti. ''Tamam'' dedi hafif bir gülümsemeyle. ''Bir kız arkadaşı var mı?'' Evelyn'in bakışları karardı, dudakları gerildi. ''Benden başka mı demek istiyorsun?'' ''Evet.'' Evelyn bir süre başını iki yana salladı. ''Kimlerle takılır?'' ''Hiç kimseyle takılmaz'' dedi Evelyn omuzlarını silkerek. ''Sınıf arkadaşlarıyla da mı?'' ''Bildiğim kadarıyla hiç arkadaşı yok.'' ''Yardıma ihtiyacı olduğunda kime giderdi?'' ''Bilmiyorum. Bazen içki mağazasının arkasındaki sarhoşlarla konuşurdu.'' ''Kim bunlar? Adlarını biliyor musun?'' ''Birinin elinde dövme vardı.'' ''Ne dövmesi?'' ''Hatırlamıyorum. Sanırım balık dövmesiydi.'' Evelyn kalkıp pencereye gitti yine. Eric ona baktı. Gün ışığı yüzüne bir şeffaflık veriyor, ince boynunda mavi bir damar atıyordu. ''Onlardan birinin yanında kalıyor olabilir mi?'' Evelyn omuzlarını silkti. ''Belki.'' ''Ne düşünüyorsun?'' ''Siz onu bulmadan onun beni bulacağını düşünüyorum.'' Eric alnını pencerenin camına dayayan Evelyn'e bakarken ''Daha fazla sıkıştırmalı mıyım?'' diye düşünüyordu. Renksiz ses tonu ve çaresizliğinde tuhaf bir şey vardı bu kızın. Erkek kardeşinin davranışlarını kendisinden başka hiç kimsenin kestiremeyeceğini söyler gibiydi. ''Evelyn, Yosef'in derdi ne?'' ''Şimdi bunu konuşacak halde değilim.'' ''Beni öldürmek mi istiyor?'' ''Bilmiyorum.'' ''Peki neyin peşinde?'' Derin bir nefes alan Evelyn kısık ve yorgun bir sesle ''Eğer senin benimle onun arasına girdiğini düşünüyorsa'' dedi. ''Eğer kıskanmışsa evet.'' ''Evet ne?'' ''Seni öldürecektir.'' ''Deneyecek demek istiyorsun.'' Evelyn dudaklarını yaladı. Eric'e dönüp şöyle bir baktıktan sonra gözlerini yere çevirdi. Eric sorusunu tekrarlamak istedi ama sesi çıkmadı. O sırada kapı çaldı. Yuna ve Eric'e bakan Evelyn korkuyla mutfağa doğru geriledi. Kapı bir daha çaldı. Gidip kapı deliğinden bakan Yuna iki polisi içeri aldı. Kucağında karton kutu olanı, ''Sanırım verdiğin listedeki her şeyi bulduk'' dedi. ''Nereye koyayım?''
''Koy bir yere'' dedi Evelyn.
''Burayı imzalar mısın?'' Polis bir teslimat makbuzu uzattı. Evelyn imzaladı. İki memur çıktıktan sonra Yuna'nın kilitlediği kapıya giden Evelyn, kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etti, sonra tekrar onlara döndü.
''Evden bir şeyler istemiştim.''
''Söylemiştin.'' Diz çöken Evelyn, üzerindeki kahverengi bandı söküp kutuyu açtı, tavşan şeklinde gümüş rengi bir kumbarayla çerçevelenmiş bir melek tablosu çıkartırken birden durdu.
''Fotoğraf albümüm.'' dedi.
Dudakları titremeye başladı. ''Ne oldu Evelyn?'' dedi Eric.
''Ben bunu istememiştim. Bu konuda bir şey söy.''
Okulda çekilmiş kocaman bir portre fotoğrafının olduğu ilk sayfayı açtı. 14 yaşlarında görünüyordu. Diş telleriyle utangaç bir gülümsemesi vardı. Teni pürüzsüz, saçları kısacıktı.
Evelyn sayfayı çevirdi. Katlanmış bir kağıt kayıp yere düştü. Evelyn kağıdı alıp açtı. Okurken yüzü kıpkırmızı oldu.
"O evde," diye fısıldayarak kağıdı uzattı.
Eric kağıdı kapar gibi aldı. Yuna ile birlikte okudular.
"Ben senin sahibinim. Yalnızca bana aitsin. Diğerlerini öldüreceğim. Bu senin suçun. O göt hipnotizmacıyı öldüreceğim. Bana sen yardım edeceksin. Yapacaksın bunu. Bana oturduğu evi göstereceksin. Sikişip eğlendiğiniz yeri göstereceksin. Ben onu öldüreceğim, sen de seyredeceksin. Amını bir sürü sabunla yıkadıktan sonra seni 100 defa sikeceğim. Ve böylece ödeşeceğiz ve birlikte yaşamaya başlayacağız."
Jalüzileri kapatan Emily sanki kendi kendini kucaklar gibi kollarını bedenine sardı. Eric mektubu masaya koyup ayağa kalktı. Demek Joseph evde diye düşündü. Öyle olmalıydı. Fotoğraf albümü ve mektubu kutuya o koymuştu.
"Yani eve döndü," dedi Eric.
"Başka nereye gidebilirdi ki?" dedi Emily.
Mutfağa geçen Yuna telefonla merkeze bilgi vermeye başlamıştı. "Evelyn, polis bir haftadır evi araştırıyor. Joseph nasıl orada saklanır ki?"
"Bodrum'da," dedi Evelyn yukarı bakarak.
"Nasıl yani?"
"Orada tuhaf bir oda var."
"Joseph Bodrum'da," diye bağırdı Eric mutfağa doğru.
Telefonun öbür ucundan gelen klavye tuşlarını, seslerini dinleyen Yuna, "Şüpheli Bodrum'da saklanıyor olabilir," dedi.
"Bir dakika," dedi nöbetçi memur. "Ben..."
"Bu çok acil," diye araya girdi Yuna. Bir süre susan nöbetçi memur, "İki dakika önce aynı adrese bir ekip gönderdik," dedi sakin bir şekilde.
"Ne? Gerdes Bayagen 8 numaraya mı?"
"Evet, komşulardan biri arayıp eve birinin girdiğini söyledi."
17. ayrımın sonu. Sayfa 246.